أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Peygamberimiz Aleyhisselam'ı hısım akrabasıyla, yakınlarıyla daha yakından tanımak, ona yakın olmak ve onu örnek alarak yakınlarımızla yeniden ilişkilerimizi gözden geçirmek ve Kur'an ve sünnet çerçevesinde bir hayat yaşamak arzusu ve amacıyla hazırlayıp sunduğumuz yeni bir gül sohbetleriyle yine hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Hazreti Hafsa annemize giriş yapmış bir bölüm işlemiştik. İkinci bölümle yine beraberiz. Rabbimden her şeyin hayırlısını dileyerek Hazreti Hafsa annemizin Peygamberimiz Aleyhisselam'la evlilik aşamasına geldiğimizi ifade edeyim. Evet, Hazreti Hafsa annemizin kocası, yani evliydi, daha önce görmüştük. Bedir Savaşı'nda yara almış. Medine'ye dönünce bir süre sonra o yaralarından dolayı vefat etmişti. Ve Hazreti Hafsa annemiz genç yaşında dul kalmıştı. Malum Hazreti Ebu Bekir'in kızıdır Hazreti Hafsa annemiz. Sevgili annesi de Mekke döneminin sonlarına doğru vefat etmişti. Ve bu özel kızına özel baba olan Hazreti Ömer hem babalık hem annelik yapmak durumundaydı. Biliyorsunuz kocanın ölümünden ya da boşanmalardan sonra İslam'ın prensip olarak, şart olarak ortaya koyduğu iddet müddeti dolduktan sonra, bu ayrıntıya girmiyorum, konu fıkıh değil. Hazreti Ömer radıyallahu anh kızını evlendirmek için harekete geçiyor. Babası. İnsanlığın başlangıcından bu yana genel olarak yaşanan, yapılan, uygulanan şey erkek tarafı gider kızı ister. İster kız bakire, ister dul olsun. Ancak aynı zamanda yine her dönemde duruma göre kız tarafı da kızını teklif ettiği olur. Bunu da yadırgamamak gerekir. Bazı yörelerde, memleketlerde bizim erkeğe kız istediğimiz gibi onlar da gidip kızlarına koca istemek gibi bir şeyle karşı karşıyalar. O günkü, yani İslam'ın doğduğu Hazreti Peygamber dönemi, Hulefa-i Raşid'in dönemi, yani sahabe-i kiram döneminde Mekke'de, Medine'de bizim burada olduğu gibi kız istemeye gidilir, kız istenir idi. Ancak bazı durumlarda da kız babası ya da annesi, yani kızın velisi gider kızına uygun bir eş tespit eder, karar kılar, evinde kızıyla, ailesiyle istişare eder, gidip kızı ister, kızını teklif ederdi. İşte bu kısmı görüyoruz Hazreti Ömer radıyallahu anh'ta. Onurlu bir adam, biliyorsunuz Hazreti Ömer çok değişik, çok özel bir sahabedir. Allah ondan razı olsun. Sevgili kızı için kızın asaletine, hassasiyetine uygun birini düşünüyor. Aslında çoktan karar vermiş fakat işte bu karar ve istişare aşamasından sonra gidecek. En uygun aday olarak Hazreti Osman'ı görüyor. Hazreti Ebubekir. Zaten arkadaşlar sonuçta. Çünkü o günlerde Hazreti Osman da hanımını kaybetmiş. Malum Resulullah Aleyhisselam'ın ikinci büyük kızı Hazreti Rukiye, Hazreti Osman'la evli idi biliyorsunuz. İşte Bedir zaferinin müjdesi Medine'ye girdiğinde o hanım da, o kızcağız da o şekilde vefat etmiş. Hazreti Osman da dul kalmıştı. Yani Hazreti Ömer için kızı en uygun aday Hazreti Osman olarak görüyor. Az önce ifade ettiğim gibi Resulullah Aleyhisselam'ın sevgili kızlarından Hazreti Rukiye radıyallahu anha onun hanımı olup Bedir zaferinin müjdesini aldığı sırada vefat etmişti. Hazreti Osman'ın radıyallahu anh bu durumunu ve eşini kaybedip nasıl yandığını bilip gören Hazreti Ömer radıyallahu anh öteden beri arkadaşı olan Hazreti Osman'ın yanına varıp kızını teklif ediyor. Ey Osman diyor Hazreti Ömer radıyallahu anh. Resulullah'ın kızı senin hanımın Rukiye vefat etti, dul kaldın. Benim de kızımın kocası vefat etti, Hafsa'nın dul kaldı. Ben senin kızıma denk, kızımı da sana denk görüyorum ve sana kızımı teklif ediyorum. Ne dersin ey Osman? Edep ve haya incisi Hazreti Osman radıyallahu anh ezile büzüle, utana sıkıla, yani sözcükler boğazında düğümlene düğümlene şimdilik evlenmeyi düşünmüyorum diye cevap veriyor. Şimdilik evlenmeyi düşünmüyorum. Hazreti Ömer ümitliydi çok, biraz bozuluyor. Sonuçta kızını teklif ediyor. Ancak karşı tarafın kararına saygı duymak durumunda. O da öyle yapıyor. Peki diyor, Allah sana da benim kızıma da hayırlısını versin diyor. Bir zaman sonra da Hazreti Ebu Bekir'in yanına gidiyor radıyallahu anh. Hazreti Ebu Bekir'in yanına gidiyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh. Biliyorsunuz bunun da arkadaşı oluyor Hazreti Ömer. Hasbihal ettikten, hoş peş ettikten sonra diyor ki, ey Ebu Bekir, sana uygun, senin karakterine uygun bir eş adayı sana teklif edeceğim. Kabul eder misin diyor. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh kimdir o diye soruyor. Hazreti Ömer, kızım Hafsa'dır diyor. Ben Hafsa'nın sana uygun eş, senin de Hafsa'ya uygun eş olacağınızı düşünüyorum. Bu yüzden sana teklife geldim. Seninle de öteden beri arkadaşız, dostuz, birbirimizi tanıyoruz, biliyoruz. Sen Hafsa'yı da biliyorsun, tanıyorsun. O da seni tanıyor, biliyor. Dolayısıyla kızımı sana efendim teklif ediyorum diyor Hazreti Ömer radıyallahu anh. Hazreti Osman şimdilik evlenmeyi düşünmüyorum diye cevap vermişti. Ama Hazreti Ebu Bekir hiç cevap vermiyor. Kızarıyor, bozarıyor, susuyor, hiçbir tek kelime söylemiyor. Başını önüne eğiyor. Bir şey diyemiyor, hiçbir şey söylemiyor. Ama çok mahcup olduğu her halinden belli oluyor. Ya bu durumu tam olarak göremedi, sezemedi Hazreti Ömer ya da kızını teklif ettiği için mi mahcup oldu diye biraz canı sıkılıyor. Bir şey de söylemediği için de canı sıkılıyor ve kalkıp evine gidiyor. Morali bozulmuş. Bir süre sonra da Resulullah Aleyhisselam'ın yanına gidiyor. Onun yanına varınca, gidince Hazreti Ömer radıyallahu anh diyor ki, ya Resulallah, hem Osman'a hem Ebu Bekir'e ayrı ayrı kızımı teklif ettim. Osman iyi kötü bana cevap verdi. Şimdilik evlenmeyi düşünmüyorum dedi. Ama Ebu Bekir hiçbir şey söylemedi. Başını önüne eğdi. Bu iki arkadaşım bu hareketi beni çok üzdü. Arkasından da tekrar Hazreti Osman bilhassa onun için diyor ki ya Resulallah, Osman benim kızıma hayırlı bir koca olurdu. Benim kızım da Osman'a hayırlı bir hanım olurdu. Ama kabul etmedi. Peygamberimiz Aleyhisselam sevgili dostu Hazreti Ömer'e tebessüm edip onu rahatlattıktan sonra bakınız nasıl bir cümle kullanıyor. Ey Ömer, Cenab-ı Hak senin kızına Osman'dan daha hayırlı bir koca, Osman'a da senin kızından daha şerefli bir hanım takdir buyurmuştur. Cümle bu. Cenab-ı Hak senin kızına Osman'dan daha hayırlı bir koca, Osman'a da senin kızından daha şerefli bir hanım takdir buyurmuştur. Hazreti Ömer açık ve net olduğu halde cümle ister istemez kendine yakışan ifadeyi kullanacak. Fidake ebi ve ummi ya Resulallah. Annem babam her şeyim sana feda olsun. Ama ben bu sözünüzden hiçbir şey anlayamadım. Hazreti Ömer'e radıyallahu anh'a tekrar tebessüm eden Resulullah aleyhisselam onu daha fazla merak ettirmemek için çok sevineceğini bildiği, düşündüğü açıklamasını yapıyor. Cevabını veriyor. Tabii şimdi merak ettiniz ne cevap verdi diye. Şimdi efendim önce şunu söyleyeyim. Resulullah aleyhisselam Buhari rivayetidir. Buhari rivayet ediyor. Diyor ki aleyhisselam, tabii şu anda Aziz Ömer'e verdiği cevap değil. Bu ekstra bilgi veriyorum size. Benim diyor, bütün evliliklerim, kızlarımın da evliliği vahiyle olmuştur diyor. Benim bütün evliliklerim ve kızlarımın da evliliği vahiyle olmuştur. Yani Allah-u Teala Resulullah Aleyhisselam'a şununla evlen diyor. Kızını şuna ver diyor. Resulullah Aleyhisselam Hazreti Cibril'i göndererek bunları ifade ediyor. Aleyhisselam da ona göre bu evlilikleri yapıyor. Şimdi Hazreti Ömer'e demişti ki Cenab-ı Hak senin kızına Osman'dan daha hayırlı bir koca, Osman'a da senin kızından daha şerefli bir hanım takdir buyurmuştur. Az çok anlıyor tabi de Hazreti Ömer böyle büyük bir nimet karşısında tabi sendeliyor. Bu büyük bir hadise. Diyor ki Rabbim Cebrail vasıtasıyla bana emir buyurdu. Hafsa'yı benim almamı emir buyurdu. Kızım Ümmü Gülsüm'ü de Osman'a vermemi emir buyurdu diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Hafsa'yı benim almamı emir buyurdu. Kızım Ümmü Gülsüm'ü de Osman'a vermeyi emir buyurdu. Ve Hazreti Ömer o inceliği anlıyor. Senin kızına Osman'dan daha hayırlı bir koca. Kim oluyor? Resulullah Aleyhisselam. Osman'a da senin kızından daha şerefli bir hanım. Kim oluyor? Resulullah'ın kızı Hazreti Rukiye radıyallahu anha. Bunu en sadık ağızdan bizzat duyan Hazreti Ömer radıyallahu an o kadar memnun oldu, o kadar sevindi ki gayri ihtiyari Allahu Ekber diye tekbir getirdi. Ardından da Allah nelere kadir değil ki. Bu akla hayale gelmedik müjdeyi sevgili kızına ulaştırmak için müsaade isteyip huzurdan ayrıldı Hazreti Ömer radıyallahu anh. Dönerken yol boyu elhamdülillah deyip duruyordu. Elhamdülillah. Daha hayırlı bir koca, daha hayırlısı, hem de en hayırlısı eve bu ifadelerle giriyor. Elhamdülillah. Daha hayırlı bir koca, daha hayırlısı, hem de en hayırlısı varıp sevgili kızına bu müjdeyi götürüyor. Yani sevgili kızıyla Hazreti Peygamber'le evlenme konusuna istişare yapmış değil. Şimdi efendim aklınıza şu gelebilir. Resulullah Aleyhisselam evliliklerde erkeğe sorulduğu gibi hanıma da sorulmasını, görüşülmesini meşru zeminlerde bunları tavsiye etmiştir. Herkesin aklına gelir. Hazreti Hafsa'ya soruldu mu yani Hazreti Peygamber'le evlenir misin diye. Elbette tabii insan tabi olarak yani biz Resulullah Aleyhisselam'ı sevenler olarak Hazreti Hafsa'nın bunu büyük bir memnuniyette kabul edeceğini görüyoruz zaten. Ama problem o değil. İşte asıl problem burada bir incelik var. Yani Resulullah da bir insan, bir beşer ama o bir peygamber, o bir nebi, o bir rasul. Öyle buyurur, ben de sizin gibi insanım. Ama bana vahiy geliyor. O farkı var aleyhisselam. Bana vahiy geliyor. Yani bana Allah sizin de benim de bilmediğimi ekstra öğretiyor. Emrediyor. Resulullah aleyhisselam Hazreti Ömer bu teklifi Hazreti Osman'a, Hazreti Ebu Bekir'e götürdüğünü Resulullah'a gidip paylaşma aşamasına kadar aleyhisselamın kendisi de Hazreti Hafsa annemizle evleneceğini bilmiyor. Böyle bir niyet yok. Hazreti Hafsa annemizin de böyle bir niyeti yok. Ancak Hazreti Ömer'in gelmesi, iki can dost arkadaşının durumunu Hazreti Peygamber'le paylaşması esnasında Allah Teala Hazreti Cebrail'i göndererek Resulullah Aleyhisselam'a bunu ifade ediyor. İşte burada çok farklı bir inceliği görüyoruz. Bunun gözden kaçmaması gerekiyor. Hazreti Hafsa annemize, tabi annemiz olacak işte şimdi, biz olacağı için sürekli annemiz diye ifade ettik. Babası işte kızım seni Resulullah'a vereceğim ne dersin şeklinde bir sorması gerekir gibi düşünebiliriz. Ancak Allah Teala Resulullah sana böyle bir şey emir buyurduğunda elbette ki Allah her şeyi en iyi bilendir. En iyi görendir Allah. En iyi gören, en iyi bilendir. Rabbim Celle Celaluhu böyle takdir ettiyse bunun üzerine söz söylemeye gerek yok. Ve düğün hazırlıkları başlar. İşte bu esnada hem Hazreti Ebu Bekir hem Hazreti Osman radıyallahu anh Hazreti Ömer'e arkadaş sorusu yardımcı olmaya gayret gösterirler. Fakat Hazreti Ömer'in biraz kırgın davrandığını gören Hazreti Ebu Bekir onu kenara çeker ve çok tatlı bir motif ortaya koyar efendim. Der ki ey Ömer bana biraz kırgınca gibisin. Ben farkındayım. Ancak gelişen olaylara bakınca Resulullah Aleyhisselam'ın kızım Hafsa ile evleneceğini düşündüm. Hadiseler bu yönde gelişiyordu. Ve ben bunu düşündüm. Hissettim. Dolayısıyla sen bana bu teklifi yapınca ben kızardım, bozardım. Çünkü onunla Resulullah Aleyhisselam evlenecek. Hazreti Ömer şaşırıyor. Peki ey Ebu Bekir sen nereden bildin? Ben bilmedim. Bana içime böyle bir şey doğdu. İşte bazı kaynaklarda Resulullah Aleyhisselam sırrını Ömer'e açtı, Ebu Bekir'e açtı, o biliyordu şeklinde ifade etmekle birlikte bunu da ispatlayacak fazla şeyimiz yok. Bilmiyoruz yani. Ama sadık dostu Sıddık-ı Ekber Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh Resulullah aleyhisselam ile sürekli beraber olduğundan ve başkalarının hissedemediğini hisseden bir yapıya sahip olduğundan Allah elbette en iyisini bilendir. Böyle bir güzelliği ortaya koyuyor. O yüzden diyor ey arkadaşım bana kırılmayasın. Ben şimdi diyor tamam Osman diyor düşünüyorum dedi diyor. Ama ben düşünmüyorum da diyemem. Çünkü sonra ne yapacağım? Ancak böyle bir şeyi hissettiğimden efendim adab ve ahlaka aykırı iş yapmıyor görüyor musunuz? İşte ileriki zamanlarda çokça önümüze çıkacak. Resulullah Aleyhisselam öyle buyuruyor çünkü. Yani biri bir kıza talip olduğunda ve bunu seslendirdiğinde yani talip olduğunu söylüyor istemeye gidecek ya da istemeye gitti. Gidiyor, gitti. Kız tarafından net bir sonuç alıncaya kadar başka biri araya girmesin diyor. Aleyhisselam bunun İslam'da yasak olduğunu, haram olduğunu söylüyor. Yani kız tarafı evet derse zaten bitmiştir iş. Ama düşünür, taşınır, uygun görmez, hayır der. Netleşir hayır noktası, ondan sonra diğeri devreye girer. Onun dışında kız tarafı net cevap verinceye kadar yani düşünelim deriz ya derler ya ki normaldir tabii bu da düşünmeleri gerekiyor. Düşünelim derler. Bu düşünme aşamasında sürecinde efendim Hazreti Peygamber'in bize tavsiyesi bu yani bu düşünme sürecinde araya girilmeyecek. Çünkü kız tarafın kafası karışır. Şuna mı versem buna mı versem der. Allah muhafaza çirkin şey olur bu yani. O yüzden burada bir ahlak bir adab örneği verir bize Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh. Evet. Neticede Hazreti Hafsa radıyallahu anha annemiz Hazreti Peygamber aleyhisselam ile hicretin 3. yılında Şaban ayında evlenirler. Biliyorsunuz Resulullah aleyhisselam daha önce 3 evlilik yapmıştı. Hafsa annemiz 4. evliliği aleyhisselamın. İlk evliliğini Hatice annemizle yapmıştı. Ve malumdur Hatice annemiz Mekke'deyken vefat etmişti. Yine Mekke'de sonlara doğru Resulullah aleyhisselam Sevde annemizle evlilik yapmıştı. Medine'ye hicretten sonra da Ayşe annemizle evlilik yapmıştı. Bunların üçünü de sizlerle paylaştık. Uzun soluklu bir sohbet halkası zinciri içerisinde efendim. Hazreti Hafsa annemiz böylece 4. eşi oluyor Resulullah Aleyhisselam'ın. Ve yine az önce ifade ettim. Hazreti Hatice annemiz Mekke'deyken vefat ettiğinden Hazreti Hafsa Resulullah'la evlendiğinde yani bugünkü cümleye, bugünkü hayata çevirirsek Resulullah'ın evine hanım olarak, anne olarak gittiğinde orada iki kuması vardı. Hazreti Sevde annemiz, Hazreti Ayşe annemiz. Evet. Her ikisiyle de zaten tanışıyorlardı. Ancak takdir-i huda aynı zatın hanımları olarak Allah onları bir araya getiriyor. Nimet büyük, imtihan büyük, sorumluluk büyük. Ve onlar da yeni kumalarına hoş geldin ey Hafsa diye karşılayıp tebrik edip yerleşmesine, odasına yerleşmesine yardımcı olurlar. Böylece Hazreti Hafsa radıyallahu anh annemiz 20-21 yaşlarında o günlerde Resulullah'la evlendiğinde müminlerin annesi Ummuhatul Müminin olarak tarihteki şerefli yerini aldı efendim. Evet efendim Hazreti Hafsa annemiz bu ifadeyi tekrarlamakta fayda var. Peygamberimiz aleyhisselam ile evlenerek müminlerin annesi yani Arapça aslıyla Ummuhatul Müminin olarak tarihteki şerefli yerini aldı. Gençti, iffetliydi, takva sahibiydi ve ilim ehli, alime bir hanımefendiydi. Bilgili, prensipli, iradesi kuvvetli, sadakat sahibi bir İslam hanımefendisi olarak hayatını bu evde artık müminlere anne olarak sürdürmeye başladı. Yani bu nurlu evde onurlu bir hanım olarak kendisini yepyeni bir hayatın şefkatli kucağında buldu. Hafsa annemizi ayrıcalıklı kılan birçok yönünden bir tanesi, önceki sohbette geçmişti, okuma yazma biliyor olmasıydı. Ve bir diğeri de Kur'an-ı Kerim'e olan düşkünlüğü. Daha önce bunu söylemiştik, sizlerle paylaşmaya çalıştım diğer bölümde. Okuma yazma da bildiğinden bunu bir hali ilerletmiş, yani daha fazla kolay yapıyordu bu işi. Yani belli ayetleri, sureleri yazıyor, üzerinde mutalaa ediyor, ezberliyor. Efendim, yakınlarına, çevresine öğretmeye çalışıyor. Hafsa annemiz radıyallahu anha, annesi vefat etti, onu görmüştük, yetim anneden. İki tane öz kardeşi var, ikisi de erkek. Abdullah meşhur bunlardan. Ancak babası Hazreti Ömer başka evlilikler de yaptığı için ve daha sonra da yapacağı için, yani o anda o kadar sayı değilse de, o an için söylüyorum, o kadar sayı değilse de efendim, Hazreti Ömer'in hayatı boyunca 9 evlilik yapacak, 9 hanımından 9'u erkek, 4'ü kız olmak üzere 13 çocuğu olacak. Bu birisi Hazreti Hafsa annemiz. Bunu çıkardığımızda Hafsa annemiz 2 tane efendim öz, 10 tane üvey kardeşi olacak. İşte ben aslında biraz bu yana kaymak istiyorum ama o zaman da bu sohbet bitmez efendim. Yani bugünkü saatimi aşarım anlamına söylemiyorum. Radyo programı sonuçta saati belli. Onu aşmayacağız ama yani işte kaç hafta, ay sürer, o uzar çok. Ama yeri geldikçe zaman zaman bir şeyler ifade edeceğim. Sadece bu değil. İleriki zamanlarda kardeşleri büyüdüğünde, öz ve üvey, evlenecek bunlar, onların da çocukları olacak. Hafsa annemizin çocuğu olmadı, hiç olmayacak. Çocuğu olmadığı halde çocuğu olan annelere nasıl annelik yapılır çocuğa, bunu da ortaya koyacak. Tıpkı Ayşe annemizde gördüğümüz gibi. Bunları daha önce gördük. Ayşe annemizin de çocuğu yoktu. Ama o da efendim babasının değişik zamandaki evliliklerinde işte öz kardeşten sonra dünyaya gelen üvey kardeşler, onların çocukları dünyaya gelecek ve Ayşe annemiz onlara muallimelik, hem ablalık hem halalık, teyzelik hepsini yapacak Ayşe annemiz ve onların yetişmesi için gayret gösterecek. Aynı gayreti efendim Hazreti Hafsa annemizi de görüyoruz. Yani 10 kardeşine ikisi öz, 12 olmuş oluyor. Ablalık ve aynı zamanda Peygamber Aleyhisselam'ın hanımı olması itibariyle de annelik yapacak Hazreti Hafsa radıyallahu anha annemiz. Evet efendim. Hazreti Hafsa radıyallahu anha annemiz Resulullah Aleyhisselam'ın hanımı olmanın şuuru ile hareket ediyor. Hanımlardan herhangi bir hanım olmadığını ve olamayacağını biliyor, görüyor, yaşıyordu. Unutmayalım. Herhangi biri gibi olursak herhangi biri gibi muamele görürüz. Yani çok kıymetli, çok pahalı elbise giyip saygı duysunlar diye beklemeyeceğiz. Elbiseyi çıkarırsak bizim kıymetimiz sıfırlar. O yüzden yani çok kıymetli bir ahlakımız olacak, davranışımız olacak, adabımız olacak, haysiyetimiz, şahsiyetimiz, karakterimiz olacak. Ve bize verilen nimetin kadrini, kıymetini bileceğiz. İşte Hafsa annemiz müminlerin annesi olmanın verdiği sorumluluğunu idrak ediyor. Büyük bir dikkat, itina ve incelikle görevlerini her geçen gün artırarak ama aksatmadan yerine getiriyor. Yani zaten disiplinli bir hayat algısı var, yapısı var. Babadan gelen bir ahlak bu. Böyle bir yapıyı görürüz Hafsa annemizde. Resulullah'ın hanımı olup müminlerin annesi olunca sorumluluk üzerine sorumluluk biniyor tabii. Ve neyi temsil ettiğinin farkındadır. İşte temsil noktasında hangi annemizin hayatını efendim ister radyo programında, ister televizyon programında, ister sohbetlerde, kitaplarda paylaşsak, gündeme getirsek her annemiz için bu ifadeyi kullanabiliriz rahatlıkla. Çünkü imkanlar, fırsatlar, nimetler arttıkça sorumluluk da o nispette artar. Bunu hepiniz biliyorsunuz, hepimiz biliyoruz. İşte bu sorumluluğun gereğini yerine getirmek gerekiyor. Efendim, Hazreti Hafsa annemizin Hazreti Peygamber'le olan iletişimi, ilişkisi, davranışları, karı koca arasındaki uyum. Resulullah Aleyhisselam şöyle bir yuvarlak olarak ifade kullanayım. Ezber olmasın diye istiyorum. 40 yaşındayken peygamberlik vazifesi verildi. Medine'ye hicret 13 sene sonra oldu. Yani 40-53 yaş demektir. Medine'ye hicret. Hafsa annemize aleyhisselam hicretten 3 yıl sonra, 3 ile yakın yani yuvarlak olarak söylüyoruz, evlendiğinde bu 53'e 3 daha eklersiniz 56 eder. Yani 55-56 demektir bu. Hazreti Hafsa annemiz 20-21, Resulullah Aleyhisselam 55-56 yaşındadır. Yani kimileri Hazreti Ayşe annemizin yaşıyla uğraşır ya, Ayşe annemizi sizlerle paylaşırken bu konuya girdim bayağı. Annelerimiz Aleyhisselam'ın evlilik yaşı öyle sanıldığı gibi annelerimiz çok yaşlı değiller. İşte bir tek bu Hazreti Sevde binti Zema annemiz yaşlıydı, Hatice annemiz yaşlıydı. Değilleri genç. İşte 20 küsur yaşlarında Hazreti Hafsa annemiz. Arada bir hayli yaş farkı var. Ancak yani bugüne bunu olduğu gibi taşıyalım anlamında söylemiyorum. O toplumda bu tarz evlilikleri yaygın olup onca münafık, onca Yahudi, onca düşmana rağmen bir tek olumsuz sözcük yoktur. Ne Hazreti Ayşe annemizin evliliğiyle ilgili ne de diğer annelerimizle Aleyhisselam'ın evliliğiyle ilgili. Eğer bunlar olumsuzluk olarak anlaşılsaydı bunlar hiç elinden dilinden düşürmezler, kaçırmazlardı. Fırsat bilip Resulullah'ın evliliği üzerinden Müslümanlara saldırırlardı. İşin garibi şu kadar asır geçiyor. Şimdikiler uğraşıyor yaşlarla. Subhanallah. Subhanallah. Ve yaşını böyle büyük göstermek için de uğraşıyoruz, bir takım rakamlar, hesaplar çıkarıyoruz. Yaşlarla uğraşmayalım. Şunu söyleyelim. 20'sinde, 21'inde bir hanım bir peygamber evini çekip çevirecek. Ve bu eve gelin gittiğinde, evlendiğinde kendisinden çok çok çok büyük bir kuması var. Sevde binti Zema radıyallahu anha. Bir de kendinden küçük kuması var Hazreti Ayşe annemiz. Ve işte Hafsa annemiz büyük kumayla, küçük kumayla nasıl bir beraberlik kuracak? Aynı adamı paylaşıyor bunlar, kolay değil. İşte burada o annelerimizin değişik yönleri ortaya çıkıyor. İnsanın yapısında, doğasında, tabiatında vardır. Yani hiç kimse, yani tamam amenna, yani bir erkek böyle birkaç kadınla evlenebiliyor ancak yani bir kadın birkaç kocayla evlenemiyor biliyorsunuz. Bu kanunun kuralı koyan Allah'tır. Niye sorusunu sormayacağız. Bu sorunun cevabı edepsizce veriliyor. O yüzden ben vermek istemiyorum. Ama Allah öyle. Yani şartlar gerektiğinde işte rakam verilmiş 4'e kadar. 4 emir değil biliyorsunuz. Böyle şeye girip de şimdi zihinleri bulandırmayalım ama bir hakikati söylemeye çalışıyorum ben burada. Hazreti Hafsa annemiz 20-21 yaşlarında, kendisinin çok büyük bir kuması var Hazreti Sevde binti Zema, kendisinin küçük kuması var Hazreti Ayşe annemiz ve bilhassa Hazreti Ayşe annemiz bir ilim deryası, güzelliği, gençliği, becerikliliği, Resulullah'ın gözündeki değeri, onu görüyor Hafsa annemiz. Diğer tarafta Hazreti Sevda annemizin ciddiyeti, ağırlığı, vakur, onu da görüyor. Ve ikisinin ortasında kalıyor kendisi. Ve bunları ne güzel bunlarla anlaşıyor. Az daha aynı hatalı kelime kullanacaktım. Hatta kullanayım, beni bağışlayın siz. Ne güzel bunları idare ediyor diyecektim. Allah muhafaza. İdare başka bir şeydir. Paylaşım başka bir şeydir. İdare resim dairelerde olur. Maalesef aileler, biz aile içerisinde idare edelim, idare ediyoruz, idare diye diye evleri resmi daire haline getirdiğimiz için bizim de ağzımıza burnumuza bu kelimeler, kavramlar işte bulaşıyor, yapışıyor. Biz de ifade ediyoruz bilerek ya da bilmeyerek. Ama hassasiyetin, hassas noktaların iyi anlaşılması lazım. Hazreti Hafsa annemiz yapı itibariyle biraz sert mizaçlı bir hanımdı. Yani çabuk parlardı. Sözünü esirgemezdi. Ama adaletliydi yani. Öyle ileri geri patavatsız değildi. Yapısı biraz sert. Bundan dolayı babası Hazreti Ömer radıyallahu anh sevgili kızını sık sık uyarır, davranışlarını kontrol ederdi. Çok sık onu uyarırdı. Dedi ki az önce Hafsa annemizin annesi Mekke döneminin sonlarına doğru vefat ettiği için baba ona annelik de yapacak. Anne nasihatlerinde baba üstlenmiş durumda. Hazreti Ömer'in kızına çokça nasihatleri var. Bu yeri geldikçe parça parça sizlerle paylaşacağım. Ancak ilk nasihatine bakıyoruz. Diyor ki Resulullah Aleyhisselam'ı rahatsız edici her türlü söz ve hareketten sakın. Aman kızım dikkatli ol. Resulullah Aleyhisselam'ı rahatsız edici her türlü söz, fiil, hareket, davranış yani her türlü şeyden sakın. Sen artık herhangi bir hanım değilsin. Sen sadece Ömer'in kızı değilsin. Sen Resulullah'ın hanımısın. Sen ümmetin annesisin. Beni anladın mı ey sevgili kızım? Anladım ey sevgili babam diyecek. Aman dikkat et. Resulullah Aleyhisselam'a karşı her şeyinle dikkat et. Resulullah'ı razı edersen Allah da senden razı olur. Baban da senden razı olur. Resulullah'a razı etmezsen Allah senden razı olmayacak. Allah'ın razı olmadığından ey kızım ben de razı olmam. Böyle bir şey ister misin? Bundan Allah'a sığınırım ey babam diyecek. Ey kızım sana şimdiye kadar kızım deyip dururdum. Yine diyeceğim çünkü kızımsın. Evet ben senin kızınım. Ancak şimdi anne makamına yükseldin. Sen artık hem kızımsın benim hem de annem oldun artık. Değil mi ey sevgili annem? Evet. Sen benim babamsın. Ama şimdi hem babam hem oğlum oldun ey sevgili oğlum. Benim çok hoşuma gidiyor bu ifadeler. Bazen kullanırken güleceğim gelir. Yanlış kullanıyorum bazen sohbetlerde. Yani babam ve oğlum diyor Hafsa annemiz babası için. Hazreti Ömer de kızım ve annem diyor. Biliyorsunuz Hazreti Ömer'in kızıdır. Dolayısıyla kızım diyecek. Aynı şekilde Hafsa annemizin babasıdır Hazreti Ömer. Dolayısıyla babam diyecek. Ama diğer taraftan da Resulullah Aleyhisselam'la evlendiğinden Kur'an-ı Kerim ifadesiyle estağfirullah ve ezvacuhu ummahatuhum onun hanımları da annelerinizdir. Allah öyle buyuruyor. Dolayısıyla Hazreti Hafsa annemiz Hazreti Ömer'in kızı olmasına rağmen bir yandan kızı bir yandan annesi. Bazen böyle bilmeceye çevrilir bu iş. Efendim hangi kız bir babaya ya da anneye, anne yaşıyorsa anneye de geçerli bu. Hem kızı hem annesi olur. Aynı şekilde efendim tersinden sorarak hangi baba efendim kızını hem kızım hem anne görür? Hangi kız babasını ya da annesini hem baba anne hem de evlat olarak görür? İşte Resulullah'ın hanımı için geçerlidir. Hatırlayınız Hazreti Ayşe annemizi paylaşırken uzun soluklu sizlerle bir problemi çözme noktasında Hazreti Ebubekir gelir. Sonuçta babasıdır Ayşe annemizin. Biraz sert bir tavır takınınca kızına karşı Resulullah Aleyhisselam müdahale etmişti, hatırlayın. Ayşe annemize üzülmüştü bu sert harekete babasının, ki Hazreti Ebubekir çok yumuşak bir insan. Resulullah Aleyhisselam üzülmesin diye böyle bir yapılanma görürüz. Ancak Hazreti Ebubekir meseleyi toparlarken sevgili kızı Ayşe annemizin elini ayağını öpmüş, anneciğim anneciğim diye ağlamıştı. Biz bunu görmüştük. Yani aynı zamanda evet kızıdır ama Resulullah'ın hanımı olduğu için annesi makamındadır. Şimdi efendim Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Hafsa annemizle evlenince Hazreti Ömer, yani arkadaşı, dostu, sahabisi Hazreti Ömer kayınpederi oluyor. Ve yeni bir ilişki başlıyor, hısımlık başlıyor. O ana kadar zaten hassas olan Hazreti Ömer o andan sonra böyle iğreti, suçlu gibi durur. Acaba kızım bir yanlış yapacak da Resulullah Aleyhisselam'ı üzecek mi? Hiçbir zaman için Resulullah kızımı üzer diye düşünmüyor. Tamam, Allah'ın peygamberi, amen. Resulullah Aleyhisselam'ın kızım üzecek mi diye korkusu var. Aleyhisselam'ın Hafsa annemizle evliliğinden kayınvalidesi yoktur. Çünkü Hafsa annemizin annesi Mekke döneminin sonlarına doğru vefat etmişti. Ancak öz iki tane kardeşi var. Abdullah, Ubeydullah erkek. Sonra birçok üvey kardeşleri olacak. Ama biz en çok Abdullah'ı göreceğiz. Aktif olarak ileride diğerlerinin bazıları da devreye girecekler yeri geldikçe. Efendim bugün sadece evlilikler ile değil, konu komşu münasebetleri, hasta ziyaretleri, ne bileyim nişanlı, sözlü bir şey, bir şekilde böyle bir araya geliriz. O gün de gelinirdi böyle bir araya. O gün ziyaretler biraz daha fazlaydı. İşte komşu hakkı üzerine çokça hadisler var biliyorsunuz. Akraba üzerine çokça hadisler var, ayetler var bu konuda biliyorsunuz. Resulullah Aleyhisselam işte tam bunun tarihini, saatini veremiyoruz, bilmiyoruz ama yani işte demek ki birkaç ay mı ne geçti bilmiyoruz. Yine eve gelince de misafir görür. Bu misafir hanım çok önde gelen bir hanım, sahabedir. Hazreti Şifa binti Abdullah radıyallahu anha. Aleyhisselam içeri girer, selam verir. Efendim dua eder bu hanıma ve güzel bir söz söyler. Böylece hanımın kişiliği, kimliği ortaya çıkacak. İsim demeyeyim, isim var. Hazreti Şifa binti Abdullah. Ne söylüyor? Ey Şifa diyor. Lebbeyk buyur ya Resulallah. Buna yazıyı öğrettiğin gibi, buna. Bu kim? Hafsa annemiz. Yazıyı öğrettiğin gibi. Demek yazmayı bu öğretmiş Hazreti Hafsa annemize. Nemle tedavisini de öğretir misin? Nemle. Neml. Hani Neml, Kur'an-ı Kerim'de Neml suresi var. Neml. Karınca suresi demek. Nemle tedavisini de öğretir misin? Hazreti Şifa radıyallahu anh'a lebbeyk ya Resulallah. Tabii ki siz nasıl uygun görürseniz biz onu yaparız. Döner Hafsa annemize, öğrenmek istersin değil mi diye sorar Aleyhisselam. Hafsa annemiz, isterim öbe. Hele sen deyince bu sefer daha fazla isterim. Çünkü ya Resulallah, Allah şahit ki ben senin istediğini isterim. Ben senin sevdiğini severim. Tüm annelerimizin, tüm sahabenin teslimiyeti bu şekilde yani. Resulullah'ın istediğini istemek, Resulullah'ın sevdiğini sevmek. Peki tabi şimdi merak ettiniz zannediyorum, bu nemle tedavisi nedir? Nemle karınca demek efendim. Yani bu nemle kelimesi insanın iki yanında veya vücudunun diğer yerlerinde çıkan bir tür yaraya verilen isim diye geçiyor kitaplarda. Bu hadisi de Ebu Davud rivayet etmiş. Yani nemle. Ben şimdi kalkıp da bir tıbbi kavramı size izah edemem. Anlayamam zaten. Benim konum da o değil. Ama bu arada Resulullah'ın ashabı içerisinde bugün tıp dediğimiz doktorluk, hemşirelik diye ifade edilen alanlarda da sahabilerin olduğunu, elbette insanların yaşadığı dönemlerde sağlık sorunları olacak, onları tedavi edecek, çözüm bulacak insanların olması kaçınılmazdır. İşte hanımlardan bir tanesi Şifa binti Abdullah radıyallahu anha. Nasıl bir tür tedavi yöntemi ise Resulullah aleyhisselam bunu sadece hanımlarından Hazreti Hafsa annemizden istemiş. O yüzden de Hazreti Şifa hanıma buna yazıyı öğrettiğim gibi nemle tedavisini de öğretir misin diye soruyor. O da lebbeyk, buyur tabii ki diyor. Ancak gözden kaçmaması gereken bir şey var. Aleyhisselam yazıyı öğrettiğin gibi niye diyor. Çünkü Hafsa annemiz çok mükemmel yazı yazıyor. Çok mükemmel yazı yazıyor. Aleyhisselam'ın kastettiği işte öyle mükemmel öğrettiğin gibi bunu da o şekilde mükemmel öğret diye buyurmuş olması muhtemeldir. Sevgili annemiz kısa süre içerisinde Resulullah'ın bu tavsiyesi hatta emir üzerine nemle tedavisinde öğrenmiş oluyor. Evet, bütün annelerimiz için söylediğimiz sözü Hazreti Hafsa annemiz için de söylüyoruz. Elbette ki Hazreti Peygamber aleyhisselamla evlilikle beraber yepyeni bir hayata adım atmış ve bu hayatın önemli vazgeçilmez hanımı olarak İslam tarihindeki yerini almış bulundu. Evet, bugün de süremiz burada dolduğu için ben noktayı koyarken onların o güzelliklerindeki güzellikleri güzelce derleyip güzelliklerimiz haline getirme arzusu ve duasıyla hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum efendim.